Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, bir genç sahabiler programında daha muhterem Veysel Akkaya hocamız ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gençlik yılları ve nübüvvetten sonra sahabi efendilerimizle olan hadiseleri üstüne sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Veysel hocam, sohbetimize geçmeden önce geçen hafta bir sözünüz vardı.
Evet.
Sizin Kalplere Şifa kitabınızdan salavatlar ve dualar ile
İnşallah.
Alıntılar ile başlayıp alıntılar ile bitirecektik.
İnşallah.
İnşallah sözümüzü de tutmuş olalım.
İnşallah.
Bereketlenmesi adına.
Yani programımıza salavatla başlayacağız. İnşallah dua ile bitireceğiz.
İnşallah.
Buradan 40 salavat var, 40 dua var. İnşallah bereketlere vesile olur.
İnşallah hocam.
Programımızın hayırlara vesile olması için inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyatihi kema sallayta ala İbrahim'e ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyatihi kema barikta ala İbrahim'e fil alemin inneke hamidun mecid. Allah'ım İbrahim'e, zevcelerine ve zürriyetine salat eylediğin gibi Muhammed'e, zevcelerine ve zürriyetine de salat eyle. Allah'ım, alemlerde İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi Muhammed'e, zevcelerine ve zürriyetine de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.
Amin.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, inşallah bugün Erkam Radyo'da Erkam bin Ebil Erkam'ı konuşacağız.
Elhamdülillah.
Genç sahabilerden 17 yaşında genç sahabi ve evi var. Güzel bir evi var. Kabe haremine dahil bir evi var.
Evet.
Emniyetli bir yerde. Kabe'ye çok yakın bir
Dokunulmazlık
yerde.
Dokunulmazlık durumu söz konusu.
Onun evinin bulunduğu yer Kabe arazisine dahil olduğu için de dokunulmazlığı olan bir yerde evi var. Tabii çok önemli İslam tarihinde bir rol oynayacak. Zannedersem Erkam Radyo'nun da kuruluş amaçlarından
üstlendiği görev
veya misyonundan birisi de bu olsa gerektir ki burası bir Erkam'ın evini inşallah bu anlamda oradaki sohbetleri devam ettirme mekanı olarak görüldüğünü düşünüyorum inşallah. Tabii İslam'ın ilk yıllarında malumunuz müşriklerin Müslümanlara baskısı iyice arttı.
Evet.
Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davet hizmetini daha emin sürdüreceği bir mekan bulmaya karar verdi. Çeşitli istişarelerden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iş için en uygun yer olarak Erkam radıyallahu anh'in evini gördü. Evet. 17 yaşında genç bir sahabi, geniş bir evi var ve harem dahilinde olduğu için dokunulmazlığı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda burası da dikkatli çekmeyen bir kalabalık olduğu için oralar insanlar
girip çıktı
falan filan dikkat evet. çekmeyecek bir yer. Yani birçok yönden burası çok müsaitti. Konum olarak müsaitti.
Elhamdülillah.
Efendimiz orasını tespit etti. Bu sınırlar içerisinde en önemli şey Efendimizin yapacağı davete müşrikler bir tepki koyamayacaklardı.
Evet.
Yani gelip bir işkence yapamayacaklar. Bir baskı gösteremeyecekler. Dolayısıyla burası güvenli bir yer ve tebliğini çok rahat bir şekilde yapacağı bir yer. Şimdi burası aynı zamanda tabii yani insanların da ulaşım olarak da çabuk ulaşacağı bir yer. Yani çabucak adres gösterilebilecek bir yer. Ulaşımı kolay.
Tabii şimdi gözümüzde canlandırırsak hocam yani tabii. Kabe'nin yakınlarında gençlerin ve işlek caddeleri olan yani sonuçta Kabe'nin öyle bir merkez olma durumu söz konusu o zaman. Hem göze batmayacak, giren çıkanın sıklıkla girip çıkmasına bir sıkıntı olmayacak.
Tabii.
Kişilerin kolayca ulaşabileceği aynı zamanda manevi ve maddi şekilde koruma altında bulunan bir bölge.
İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunlardan dolayı en sonunda karar verdi ve Erkam ile konuyu görüştü. Sultanlar Sultanı'na büyük bir sadakatle bağlı olan genç Erkam bu teklifi seve seve kabul etti.
Elhamdülillah.
Geniş evini tamamen Efendimizin hizmetine tahsis etti. Buyur ya Resulallah. Ben de seninim, evim de senin.
Malım senin, anam, canım senin.
Anam, babam, canım feda olsun ya Resulallah. Fedake bi ve ümmi ya Resulallah. Tabii bu olay çok önemli. İslam tarihinde davetin evden yapılması. Musa Aleyhisselam'da bunun örneğini görüyoruz. Daha ve Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Evet. Evler çok önemli. Ev daveti çok önemli. Biraz bunu açmak lazım. Şimdi gençlerin faaliyetleri olarak baktığımız zaman olaya en etkileyici yöntem evlerdir.
Evet.
Yani evler çünkü muhabbet ortamlarıdır. Korunaklı yerlerdir.
Maneviyatın olduğu, zuhur ettiği yerler.
Evde tabii dış müdahale de olmadığı için bir evde. Yani evde İslami eğitim yapmak çok daha kolaydır. Çok daha güzeldir. Çok daha verimlidir. Bunun örneğini burada görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Erkam'ın evine artık geliyor. Orada oturuyor. Orada sohbetini yapıyor. Tebliğini yapıyor. İslam'a girenleri kabul ediyor. Orası bir artık okul oluyor. Bunu bugünkü manada günümüze aktardığımız zaman yani gençliğin eğitiminde evi çok önemsemek gerekiyor. Yani yurt belki tabii bir yere kadar önemli ama yurtta bu verim alamazsınız. Ama
evet.
Ev olduğu zaman ev ortamında ki bunu yaşayanlar çok iyi bilirler. Yani üniversite hayatında olsun bazen lise kısmında oluyor bu. Eğer tabii Erkam'ın evinin ruhunu taşıyan bir ev ortamı oluşturabilirsek
evet inşallah.
Çok kalıcı, çok daha ileri boyutlarda maneviyatı yüksek olan bir din eğitimi, İslam eğitimi yapılabilir. Hatta oradan topluma önder şahsiyetler genelde oradan çıkar.
Evet.
Yani yurt ortamı bir yere kadar ama ev ortamı çok dediğim gibi iyi oluşturulursa çok daha etkileyicidir.
Sağlıklı bunu bir ev görüyoruz. Ortamının. Evet hocam.
Tabii eve gelecek kişi de çok önemli. Evde sohbet yapacak kişi çok önemli. Eve kim gelip sohbet yapacak? Ev sohbetleri bu anlamda çok önemli. Nitekim ki hocam, tasavvuf da bak buradan beslenmiş. Yani tasavvuf da biliyorsun tabii bazı dergahlarda yapılıyor bazı sohbetler ama özellikle nakşi gruplar ve bazı diğer gruplar evlerde sohbet yaparlar.
Evet.
O ev bereketlenir, feyizlenir.
Koruma altına ailesi, alınır.
Çocukları oradan istifade ederler. Hatta o evin etrafındaki komşulara bile o manevi sohbetin bereketi yayılır biliyorsunuz.
Yansımaya başlar.
70
evet.
Komşuya yayıldığı söylenir. Yani bu ev faaliyeti çok önemli.
Nitekim hocam şimdi şöyle bir yansıma var. Buradan bir açılım elde ediyor. Bir, bu evde verilen sohbetin eğitim kurumlarına olan örneği.
Evet.
Ev sahibi için olan önemi. Eve gelecek buyurduğunuz gibi söylediğiniz üzere eve gelecek kişinin önemi artı evdeki ağırlanması gereken misafire olan muhabbet ve misafir ağırlamanın önemi. Yani bakıyorsunuz çok farklı farklı bir sürü açılım yayılıyor
tabii.
Burada. Yani burada hani teşbih tahta almasın bir taşla birkaç kuş derler ya.
Evet.
Yani burada öyle. Çok muazzam bir bereketleniyor ki nitekim yine misafir 10 rızıkla gelir, birini yer, 9'unu bırakır diyor. Yani burada böyle bir dini eğitim, İslam'a hizmet, gelen büyük bir zatı ağırlamak, sizin misafir ağırlamanız. Yani artık muazzam bir hazine gibi geliyor.
Yani evlerimiz tabii Erkam'ın evi olmalı başta. Yani illaki evet. Bunu sırf eğitim olarak düşünmek gerekmiyor. Evlerimiz Erkam'ın evi. Erkam radıyallahu anh gibi acaba evlerimizi İslam'a açabiliyor muyuz?
Kalplerimizi açabiliyor muyuz acaba?
Mesela bir Kur'an eğitimine izin verebiliyor muyuz?
Ya.
Efendim veya bir sohbete ne kadar fedakarlık yapabiliyoruz?
Ya.
Bunlar tabii çok önemli şeyler. Bunları düşünmek lazım. Erkam ruhu hep devam etmeli yani. Gençler de aynı şekilde. Gençler de evine sohbet alabilmeliler. Yani hep böyle evli barklı insanlardan değil de
belirli bir yaşa gelmiş abilerden.
Tabii aileyle konuşup evine sohbet alabilmek, evinde gelen misafirlere hizmet etmek ve oradan
evet hocam, evet.
Bu hizmetle kendisinin bir maneviyat elde etmesi. Çünkü hizmet eden himmet bulur. Yani manevi gelişim de hizmetin önemi çok büyük. Orada bir terlemek çok önemli. Allah için terlemek.
Hocam zaten
Allah için bir yorulmak. oradaki gelen insanlara böyle güler yüzle, tatlı dille, dille bir hizmet etmek. Yani gençlerimizin,
İkramda bulunabilmek.
Gençlerimizin bu fedakarlığı, bu
evet.
Efendim hizmet aşkını yeniden yakalaması gerekiyor.
Hocam bugünkü koşullarda baktığınız zaman çevrenize, acaba bir sene içerisindeki bir periyotta kaç misafir bize geliyor?
Evet.
Hani büyüklerin buyurduğu üzere kimi nice büyüklerin kabirlerinin ziyaretçisi diri olan, ayakta yürüyen ama aslında ruhları ölü olan kişilere ziyaretçisine bir kıyaslamak lazım. Şimdi adam, kişi, gençler, biz kendimizi maddi manevi olarak hocam görüyoruz. Mesela sürekli kapısı açık bir ev gibi düşünün, korumasız şekilde. Nasıl? Sürekli internetle bağı.
Evet.
Hani hiç kapısı kapanmıyor. Sürekli evinizin kapısını açık bıraktığınızı düşünün. Çocuğunuz bir yere de kaçar. Eve yabani hayvan da girer. İnternet kapısı hep açık.
Tabii.
Komşu kapısını tanımadığınız için onu bir korunak da yok. Eve misafir de almıyorsunuz. Allah muhafaza, sürekli bir kötü taarruz, kötü nazar, yani kötülüğün zuhur etmeye çalıştığı diyeyim, saldırmaya çalıştığı bir kapı haline geliyorsunuz. Ama işte
evet.
Bu Erkam radıyallahu anh Efendimizin yaptığı üzere, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı üzere bu işe gönülle bağlanırsak bir koruma manasına da geliyor bizim açımızdan, değil mi
Eyvallah.
Hocam?
Eyvallah, tabii ki, tabii ki. Yani şimdi tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç yıl malumun burada arkadaşlarıyla, sahabilerle gizli toplantılar da yaptı.
Evet.
Efendim, Erkam'ın evi Müslümanlar için bir eğitim ve öğretim yuvası oldu. Adeta bir okul oldu.
Elhamdülillah.
Ama ev okul. Şimdi bu ev okul çok yayılmaya başladı, dikkat edersen.
Evet.
Yani batıda da konuşuluyor şimdi ev okul.
Evde öğretim.
Ne diyorlar ona? Bir isim var onun İngilizce. Homeschool diyorlar.
Ha, homeschool
şimdi.
Evet
bak,
hocam.
Bak homeschool diye. Yani bunlar yeni keşfettiler bunu.
Evet.
Ve bunun ne kadar etkili olduğunu gördüler, ev eğitiminin.
Gene muhafazakar kesimler bunu orada yapıyorlar.
Hatta yani yapılan araştırmalara göre okulda eğitim alan çocuklar, tabii Amerika ortamını konuşuyorum yani. Hı hı. Okulda eğitim alan çocuklar ve evde eğitim alan çocuklar. Mesela teyzesi diyor ki ben o yeğenimi ben yetiştireceğim diyor.
Üstleniyorum
yetişmiş
bunu
bir,
evet.
Hanımefendi diyelim. Ve onu diyor ki ben yetiştireceğim, ben üstleneceğim.
Evet.
Her şeyini o oku diyor, evde yapıyor. Yapılan araştırmalarda evde yetişen çocuklar yani giril imtihanlarda daha çok başarılı oluyorlar.
Evet.
Yani başarı oranı çok daha yüksek. Yani şu an oranları unuttum ama ve bunun üzerine de yeni araştırmalarda artık ev eğitimine ağırlık vermeye başladılar yeni.
Tabii hocam şöyle odaklanma oranı daha yüksek oluyor. Orada çünkü çocuğun algısını ve dikkatini ve ahlakını bozacak çok şey var.
Tabii.
Arkadaşları var, farklı farklı ortamların ona sürekli taarruzu var ve daha başka nitekim tacizler var. Sıkıntılı mevzular var. Tabii ev ortamında hem ahlakı hem eğitimi eşdeğer.
Tabii buradan şöyle bir şey de çıkarmak lazım acizane kanaatim. Şimdi öğrenciler, üniversite okuyan öğrenciler efendim veya bir aile düşünelim şimdi. Çocuğunu sürekli kurslara gönderiyor. Sürekli okula gönderiyor. Sürekli
dershaneler,
o ortamlara gönderiyor.
Evet.
Gündüz efendim okulda, akşam dershanede veya işte efendim kurslarda.
Özel hocada.
Kurslarda efendim. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Çocuk sürekli evden uzak. Şimdi aileler mesela kursa para vereceğine.
Evet.
Hem üniversite okuyan, ondan sonra bilgisi iyi, yetişmiş,
ahlakı
maneviyatı
iyi
olan bir delikanlıya burs verse, efendim veya bir hanım kızımıza, üniversite okuyan hanım kızımıza
evet,
burs verse,
evet.
Tabii ev ortamına göre değişir bu yani. Erkek olabilir, kız olabilir, mahremiyeti korumak şartıyla oluşturulabilir. Veya birkaç aile birleşip, üç çocuğunu diyelim, beş çocuğunu bu şekilde organize etseler, çok daha bereketli olacak. Öyle anlaşılıyor.
Evet.
Ve çocuklar çok daha güzel bir ortamda yetişecekler. Efendim verimli bir şey olacak. Yani benim acizane kanaatim vakıfların bu anlamda efendim.
Böyle bir servis, böyle bir hizmet olabilir.
Kurumların bu anlamda yeni bir açılım yapması lazım. Yani gençleri bu doğrultuda eğitmek. Yani düşün şimdi üniversitede okuyan bir genç imkanları dar diyelim. Anadolu'dan gelmiş. Efendim burada sürekli burs arıyor. Bu vakıflar aynı zamanda böyle bir yardımcı olabilirler gençlere. Yani bir organizasyon yaparak.
Buluşturabilirler, evet.
Yani güvenli ailelerle güvenli gençleri buluşturma. İşte mahremiyeti koruyarak aynı şekilde dediğim gibi.
Evet.
Kızcağız gelmiş. Babasının birçok çocuğu var. 7 tane çocuğu var. Bu da bir tanesi. Babası zor geçiniyor zaten.
Evet.
Yani kızı da okuyacak gelmiş kazanmış buraya ama okutacak parası yok.
Evet.
Yani şimdi çocuklar, gençler burada okurken aynı zamanda okuturlarsa aslında yetişmiş de olurlar.
Elhamdülillah.
Hem
evet.
Kendilerini yetiştirirler. Çünkü o çocuklara İslam'ı öğretmek, Kur'an'ı öğretmek efendim veya neyse o bilgi alacağı
ilimle
bilgileri,
ilgili, bilimle
alacağı
ilgili.
Bilgileri, evet. Dersleri vermek. Onu verirken de biraz da maneviyat vermek çocukları. Beraber namaz kılmak efendim. Yani o çocukları bir eğitiminden geçirmek. Bu şekilde hem kendisi yetişecek, hem harçlığını almış olacak, hem de güzel bir, bereketli bir eğitim
ortam
ortaya çıkacak.
Olmuş olacak, evet, yani ahlaki.
Bunun için aslında vakıflara teklif ediyorum buradan. Yeniden bunu düşünmeleri lazım. Düşünmemiz
evet,
lazım
hocam,
yani.
Evet,
hepimizin
evet,
düşünmesi
doğru.
Lazım. Ev okul, evde okul. Evde okul anlayışını. Bunu sadece tabii üniversite gençliği üzerinde de değil yani. Bu eğer yapılabilirse ileriki boyutlarda çok daha profesyonel yapılabilir.
Evet.
Efendim daha da geliştirilebilir. Ama bunun vakıflar için yani vakıfların gençleri bu şekilde yönlendirmesi onları fedakarlığa hazırlar.
Evet.
Yani gençlerimiz fedakar değil. Hep vakıflar maalesef. Versin. Ben oturayım, dersime çalışayım, keyfime bakayım istiyor. Başka bir şey yapayım istemiyor
evet.
Bazen. Böyle
evet.
Düşünebiliyor.
Evet.
Ama bu düşünce onun nefsine hoş gelebilir ama bir süre sonra onu yetiştirmiyor işte. Kendisi de fark ediyor yetişmediğini. Keşke diyor zamanında böyle
daha
eğitimlere
aktif
gitseydim,
bir rol üstlenseydim.
Bir rol alsaydım diyor. Sosyal faaliyet yapsaydım diyor.
Evet.
Ama iş işten geçiyor. Yani hayata atıldığında hayata hazır olarak atılmıyor.
Evet.
Bu anlamda Erkam'ın evini güncellemek gerekiyor.
İnşallah hocam.
Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yapmış olduğu hizmeti günümüzde yeniden düşünüp efendim birçok boyutlarıyla yapmak gerekiyor. Tasavvufi manadaki ayrı bir konu tabii. Ona girmiyoruz
evet.
Ama zaten tasavvuf manada evlerde bir mürid olmuş, talip olmuş, Allah yolunda talip olmuş bir kişi zaten gönlünü de açar, evini de açar insanlara.
İnşallah
dostlarına,
hocam.
Sohbet arkadaşlarına açıyor yani. Onda problem yok. O zaten güzel devam ediyor. Ama bunun birçok farklı versiyonları olmalı diye düşünüyorum acizane. Erkam'ın evinin çok daha farklı versiyonları.
Evet.
Bu anlattığım gibi daha birçok şey yapılabilir bunun üzerine.
En azından hocam şöyle laboratuvar, yani özel teknik ekipman gerektirmeyen ana derslerin, kendi tekim farklı ülkelerde bu homeschool dedikleri, hani evde eğitim, evde öğrenim, öğretim dedikleri olayda temel dersleri çocuğa aktarıp ondan sonra yeterlilik sınavlarıyla işte saydırıp tekrar başka yerden,
aynen öyle.
Kaldığı yerden
hatta
devam edilebilir yani.
Hatta devletin de buna el atması
evet.
Lazım. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın
evet.
Da el atması lazım
evet,
bu konuda.
Evet.
Önünü açması lazım. Yani çocuk illa ben okula çocuğumu götürmek zorunda kalmamam
hocam,
lazım.
Hocam bir kere okul yaptırmak, yapmak masrafından da kurtul. Yani
tabii.
Teşbihte hata mısın? Şöyle, okul yaptırılsın, yapılsın. Lakin okulun çok hızlı şekilde ulaşamayacağı yere.
Tabii canım.
Şimdi internet diye bir şey de var zaten.
Aynen
hatta
öyle.
Webinar dedikleri, işte evet. Webden eğitim dedikleri ve bunu çok yüksek rakamlara da satan şirketler var. Böyle üniversiteler var. İnternet üzerinden eğitim veriyorlar, sınavlara giriyorsunuz. Size diplomanızı posta yoluyla gönderiyor.
Evet.
Tabii bu o ülkenin onu geçerlilikte kabul etmesi, etmemesi durumları var. Lakin günümüz artık bunu zorluyor.
Tabii.
Bazı şeylerin dediğiniz gibi revize edilmesi lazım. Lakin işte gördüğümüz 1400 küsür sene önceki şekliyle revize edilirse Allah'ın izniyle Rabbim de buna bir bereket katar.
Tabii o şeyi maneviyat korunacak tabii.
İnşallah. Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, muhterem Veysel Akkaya hocamız ile Genç Sahabiler programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hocam.
Evet.
Erkam radıyallahu anh efendimizin evini açması, evini
evet.
İslam'a, kalbini İslam'a, kalbini ve evini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e açması, hizmetine sunması, Allah'a kendini adaması.
Biraz da evdeki
durumu.
Eğitimden konuşalım kıymetli
evet.
Dinleyicilerim. Evde ne eğitim yapılıyordu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evde ne yapıyordu? Sade sohbet mi ediyordu? Evde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği en büyük ders tabii ki başta Kur'an-ı Kerim'di. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim öğretiyordu.
Evet.
Evde beraber namaz kılınıyordu. Ashabına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyor ve onu öğretiyordu.
Ne muazzam
bu
bir
çok önemli tabii. Ve sahabilerin hayatı Kur'an'la şekilleniyordu. Onlara açıklıyordu Kur'an-ı Kerim gelen ayetler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar Kur'an'la şekilleniyorlar. Kur'an'la olgunlaşıyorlar ve güzelleşiyorlardı. Onlar Kur'an'ı Allah Resulü'nün şahsında, tavırlarında, aynı zamanda canlı olarak da görüyorlardı. Bununla birlikte dinleyerek, okuyarak, ezberlemeye çalışarak ve hayatlarını aktararak onunla bütünleşiyorlardı. Şimdi malumunuz Kur'an eğitimi asr-ı saadette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı eğitim ve sahabenin de bunu devam ettirdiği eğitim şöyle biliyorsunuz. Hani derler ya sahabeler, biz 10 ayeti öğrenip onu
evet.
aramızda tefekkür edip üzerinde müzakere edip sonra da hayatımızda geçirmedikçe diğer 10 ayete geçmezdik diyorlar. Buradaki biz Kur'an eğitimini görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim öğretiyor sahabilere. Kur'an okuyor, Kur'an'ı açıklıyor. Zaten onu yaşıyor, canlı Kur'an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i Kerim onu görüyor. Şimdi tabii bunu günümüze doğru getirdiğimiz zaman işte evlerdeki eğitimin başında anne babalar çocuğuma nasıl matematik dersi alırım, nasıl fizik dersi alırım, nasıl İngilizcesini geliştiririm kaygısından daha önce
evet.
o kaygı olacak. Ona bir şey demiyoruz ama onu öncelemeden ki ama bunu tabii şartlar buna getiriyor insanlar. Ama biz şartların üzerine çıkabilmeliyiz. Bir Müslüman şartların üzerine çıkabilmeli.
Evet.
Asıl şartlar, ahiret şartları. Dünya şartları bunu istiyor.
Koşulların ötesini
ama
görmesi lazım.
Ama ahiret şartlarını da görmemiz lazım.
Evet.
Çocuğuma nasıl bir Kur'an eğitimi aldırabilirim? Kur'an eğitimi şöyle zannediyorlar genelde. İşte çocuğun eline elif bağ verelim, okusun, okusun, hoca okusun bunu. Sonra da Kur'an-ı Kerim aslında okusun. Aferin oğlum, hatmettin Kur'an-ı Kerim, maşallah, barekallah. Bu Kur'an eğitimi, yani çok yüzeysel bir Kur'an eğitimidir.
Allah muhafaza.
Kur'an eğitimi aynı zamanda din, İslam demektir. Yani İslam'ı öğretmek demektir. Kur'an-ı Kerim eğitiminin bu anlamda yapılırken birkaç kademede ve bir bütün olarak yapılması gerektiğini buradan anlıyoruz.
Evet.
Yani şu an mesela yaz Kur'an kurslarında olsun, Kur'an kurslarında olsun yapılan Kur'an eğitimi birkaç kademeden oluşan ve bir bütün olan Kur'an eğitiminin çok az bir kısmını kapsıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i yüzüne düzgün okuyabilmek ve kısa sureleri ezberlemek diyelim. Yaz programını konuşuyorum.
Evet.
Bu önemli bir adım. Ama şunu bilmemiz lazım ki bu adımlardan birincisi, ilki.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere doğru şekilde Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın belirttiği gibi Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'ı tertile. Kur'an'ı bir tertil üzere oku. Yani tecvidine, kaidelerine dikkat ederek oku.
Kıraatını, evet.
Demek sadece bunu, yani Kur'an-ı Kerim'i orada tefsirinde geçer bunlar. Tabii uzun konular da. Yani sadece kıraatını düzelt demek değil.
Evet.
Tabii ki kıraatı düzgün okuyacağız ama amaç bu değil sadece.
Evet. Anlamak, hayatı
indirgemek. Kur'an-ı Kerim bizimle buluşması lazım.
İnşallah.
Veya bizim Kur'an-ı Kerim'le buluşmamız lazım.
İnşallah.
Bu buluşma sadece lafzına olursa, lafızda kalırsa yüzeysel kalır. Manasına inmeli. Onun için amele doğru gitmeli.
Evet.
Ve o zaman Kur'an'la bütünleşmiş oluruz.
Zaten hocam şu anda coğrafyalarda, bu coğrafyada özellikle çekilen sıkıntı bu değil mi?
Evet.
Manasını anlamadan İslam'ı yaşadığımızı iddia etmek.
Tabii şöyle söyleyeyim ben.
Kavgası.
Mesela şimdi din kültürü öğretmenleri, efendim Kur'an kursu hocaları, imam efendiler ne yapıyorlar? Genel şey budur, kanaat budur. Çocuğa şimdi öğretiyoruz Kur'an-ı Kerim'i okumasını, tecvidde okuyor. Ondan sonra işte kısa sureler var, okutuyoruz. Tamam diyor, sen bunu öğrendin, işte 100 puan aldın diyoruz. Şöyle olması lazım ki ben böyle yaptım daha evvel. Şu an tabii öyle derslere vermiyorum ama verdiğim dönemlerde şöyle yaptım. Mesela bir sureyi ezberleyecek çocuk. Efendim bir sureyi ezberlediğinde ben 50 puan verdim. Herkes 100 puan verir, ben 50 puan veririm. Hocam niye 50 puan verdiniz? Tabii çocuklara bunu daha evvel anlatıyorum. siz bu öğrendiğiniz surenin manasını da öğrenirseniz
diğer 50 size puan oradan gelir.
30 puan daha veririm. Yok, daha bitmedi.
30 50.
Yani düzgün okuyacak, düzgün ezberleyecek, kıraatına uygun tecvide uygun ezberleyecek 50 puan. Manasını da güzelce öğrendi. 30 puan.
80'e geldik.
Peki 20 puanla vereceğiz.
Evet.
Şunu yapıyorduk biz. Önce o surenin manasını, tefsirini, kısaca açıklamasını evet. çocuklara yapıyorduk.
Evet.
Öğretiyorduk. Bu surede Allah-u Teala bunları anlatıyor. Genel hatlarıyla, onların anlayacağı şekilde. Ve bu sureden anlattıklarımıza göre efendim şu sonuçları çıkarmak mümkündür. Sonuçları çıkarıyorduk.
Evet.
Ellerine veriyorduk. 5-6 madde. Yani bu surede biz ne yapmamız lazım?
Anlatılmak istenen nedir?
Ne yapmamız lazım? Amele yönelik bu kez başlıyoruz. Veya bilgiye yönelik çıkarılması gereken sonuçlar. Evet. Yani bunu da okursa, bunu da söyleyebilirse o zaman 100 puan veriyorum.
Yani surelerin ve Kur'an'ın üstüne tefekkür etme
tabii.
derdi.
Biliyorsun benim tefekkür derslerim
evet,
de var bu anlamda.
Evet, şimdi onu hocam ben de dile getirecektim.
Evet.
Surelerimi tefekkürle öğreniyorum.
Evet.
Sizin böyle bir çalışmanız evet. vardı. Nitekim ben de bu çalışmaya belli bir süre zarfıyla dahil oldum.
Evet.
Gözlemledik. Elhamdülillah çok faydasını gören kişiler var. Hatta farklı açılımlar oluyor. Çünkü bir sureyi okuduğunuz zaman bazen Kur'an'ın bir bütünsel şeyi var. Bir bütünsel tablosu var. Bir de daha detaysal tablosu var. Tabii o tefekkür haline girdiğiniz zaman Kur'an'daki diğer ayetleri bu ayetle kıyaslıyorsunuz. Üstüne tefekkür ediyorsunuz ve çok farklı, enteresan zenginlikler doğabiliyor.
Çünkü ne yapıyorsunuz? Şu ana kadar öğrendiğiniz İslami bilgileri orada harmanlıyorsunuz.
Evet.
Tefekkür ettiğinizde kullanıyorsunuz yani. O bilgiler orada şeyde kalmıyor.
Zuhur ediyor, evet.
İçinizde kalmıyor. Çünkü düşünmeniz lazım ayet-i kerimeyi. Şimdi malum, ta yaklaşık bir 15 sene önce ben namaz sureleri, hikayelerle yazdım. Orada işte yaptığım buydu. Önce surenin, o surenin nüzul sebebi, faziletle ilgili varsa veya evet. hikayeler. Yani bir sureyi 5 hikayeyle anlattım. Yaklaşık 5-6 hikayeyle anlattım. 10 namazı yaşamak diye biliyorsun devam ediyor. Sonra kısa bir açıklama koydum bir sayfa. Sonra da öğrendiklerimiz bölümü.
Evet.
Yani çocuklara bak bu sureyi öğreteceğiz. Diyelim ki 15 tane sure öğreteceğiz.
Evet.
20 tane diyelim. İm hatiplerde, ortaokullarda, liselerde, camilerde, nerede? Kur'an kurslarında. Genelde öğrettiğimiz 15-20 suredir yani. Bunları bir kere çocuklara lafzi öğretmekle kalmamamız lazım diye düşünüyorum.
Anlamıyla.
Onun için o kitabı yazdım.
Evet.
Sonra da
evet.
o da onunla yetinmedik. Dedik ki bu sureleri tefekkür etsinler. Yani biraz daha iyi anlasınlar. Çünkü anlamadan yaşamak da olmuyor. Hayata aktarmak da olmuyor. Ben makalesini de yazdım onu biliyorsun. İmam Gazali'den de esinlenerek. Yani bir ayeti, bir sureyi 3 yöntemle tefekkür etmek.
Elhamdülillah.
Ki bu yöntemler evet. de çok kolay yöntemler ama tabii anlatılması gerekiyor. Yani birisi o sureden Allah-u Teala bana ne söylüyor?
Evet.
Buna İmam Gazali Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i tahsisle okuyun diyor. Tahsis yöntemi.
Evet.
İkincisi efendim bu suredeki ayetlerin tam tersi olarak mesela Allah iyilik yapanlar cennete gider diyor.
Evet.
Peki bunun tam zıttı ne olabilir? Onu da
i̇şte
düşünün.
Tefekkür, yani tefekkür bunu bu. Bize yansıtıyor.
Ha, diyorsun ki kötülük yapanlar da cehenneme gider.
Evet.
Bunu anlıyorsun. Üçüncüsü de duaydı biliyorsun. Bunlardan istifadeyle edindiğimiz bilgilerle de o surenin muhtevasıyla bir dua etmek. Ama bu ne oluyor? Tefekkürü perçinliyor. Ve surenin muhtevasıyla dua ediyorsunuz. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Bir ayet okuduğu zaman eğer ayet cehennemden bahsediyorsa Allah'a sığınırdı.
Evet.
Cennetten bahsediyorsa Allah'tan onu isterdi veya ikramlardan. Biz onu eğitim aktardık. Yani duada bunu yapıyoruz. O suredeki iyilikleri Allah'tan istiyoruz. O
kötülüklerden de sığınıyoruz.
Kötülüklerden de ya Rabbi bizi bunlardan bizi muhafaza buyur diyoruz. Dolayısıyla sureyi 3 kez üzerine tefekkür ediyoruz. Şunu gördüm kıymetli kardeşim. Gençler kendiliğinden surenin meallerini ezberlemişlerdi. Yani evet. onu bir ezberlemeye gayreti göstermeden o uygulamayı yaptığında ezberlemiş oluyorlar zaten.
Hocam,
ve çok da etkiliyor insanı.
Zaten
yani insan onu kullandığı zaman, sureleri tefekkür ettiği zaman çok etkiliyor. Tabii ben bunu biliyorsun daha çok yani 12-18 yaş veya diyelim 12-15 yaş grubu için bir kitap çıkardım.
Bu hocam 50 yaşına büyükler kadar olabilir. Büyükler için de
çıkacaktım ama vaktim olmadı. İnşallah belki ileride çıkarırız.
Hocam zaten şu anda değil mi? Bütün günümüz şartlarında artık herkes her şeyi bir kitleye bir şey öğretmek için tecrübe silahını oynuyorlar. Nedir? O olayı, o basit olayı tecrübeleştiriyorlar. Evet. Sesiyle, işitsel öğeleriyle, görsel öğeleriyle ya da bir sürü öğelerle zenginleştirip tecrübe ortamına aktarıyorlar. Ne oluyor? Beyin onu bir artık bir anı olarak hafızasına atıyor. Evet. Şimdi bu tefekkür olayının şöyle bir güzel tarafı var dediğiniz gibi. Bir çocuğa bir sureyi okutuyorsunuz. En fazla mealini, tefsirini de verebilirsiniz. Çocuk için hiç hayal dünyasında yani gözünün önüne gelmeyen, bir resim gelmeyen bir şekilde ya da büyükler için söyleyeyim.
Evet.
Belirli bir yaş grubu için de söyleyebilirim. Bir olaydan bahsediliyor ama hiç böyle o olayla ilgili bir henüz bir canlanma yok. Ama dediğiniz gibi tefekkür, senaryolaşma. Niye bugün filmler insanların daha fazla kalıcı, aklında kalıcı oluyor? Niye işte çocuklar ne yaparsanız yapın eğlenmiyor da ayıptır söylemesi teşvik de atanmasın. İnternetten bir video açıyorlar anneler babalar. Önüne tableti telefonu da koyuyorlar. Hadi oğlum 5 dakika daha sabret sessiz sessiz otur diye. Çocuk ona ilgi gösteriyor. Çünkü tecrübe haline geliyor. Beynine atıyor. İşte bunu bu hale taşımak lazım. Nitekim buyurduğunuz üzere Erkam radıyallahu anh efendimizin evinde olan da canlı bir tecrübe olayıydı. Orada bir şey yaşanıyordu.
Tabii şimdi biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmış olduğu Kur'an eğitimini hani biz bunun tabii eğitim boyutuyla anlatıyoruz. Yani yoksa evet. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim yaptığımız gibi tefekkür edin demiş anlamda söylemiyoruz.
Evet tabii.
Yani bunu zaten canlı yapıyorlardı sahabe-i kiram.
Yaşıyorlardı orada.
Biz onu eğitime aktardık.
Evet.
Aktarılabilir. Yani tabii çocuklara nasıl öğreteceksiniz? Bir elinizde bir şey olması lazım. Ben onu hatırlarsan o bu kitabı gençler için yazdım dedim ama üniversitede kullandım biliyorsun.
Evet.
Yani üniversite gençleri çok rahat onu evet. kullandılar. Belki resimli falan filan olduğu için ilk önce ya bu kitap
çocuklar acaba, için mi diye
çocuklar için mi diye akıllara geliyor ama okudukları zaman öyle olmadıkları olmadığını görüyorlar.
İçindeki bilgiler alemlere.
Tabii bu tefekkür boyutu çok önemli. Onu öğrendiği zaman insan kendisi açsa Kur'an-ı Kerim'i bildiği ayetleri onu çok rahat kullanabilir. Çok da istifade edebilir.
Bu bir yöntem zaten hocam. Tabii bu yöntem. Bir yani şey tabii, değil. Tabii. Parayla satılan ya da şuradan elde etmeniz gereken bir şey değil. Nitekim bunu Ömer radıyallahu anh efendimiz uygulamış. Ben 12 senede Bakara'yı ezberledim.
12 senede tamamladım diyor Bakara suresini.
Yani bu ne demek, ne demek yani?
Onu işte öğrenerek, tefekkür ederek, yaşayarak devam eden bir Kur'an eğitiminden bahsediyoruz.
Evet.
23 yılda Kur'an-ı Kerim'in gelmesi de aynı şekilde.
Evet.
Yani demek ki eğitim, Kur'an eğitimi sürekli devam etmeli hayatımızda. Evet. Buradan bunu anlıyoruz yani.
Evet.
Bütün hayat boyunca Kur'an eğitimi devam etmeli.
İnşallah.
Ve Kur'an-ı Kerim'i sadece lafzi eğitimiyle bırakmamalıyız. Bunu zenginleştirmeliyiz. Diyanet de bunu zenginleştirmeli. Kur'an eğitimini, Kur'an kursu eğitimini yeniden düşünmeli. Yani hafızlara ne diyoruz şimdi? Cennette taş gidecek evladım. Gel size bir hafızlık merasimi yapalım evladım. Çok güzel. Eyvallah. Ama çocuk şöyle zannedebiliyor. Elhamdülillah hafız oldum. Cenneti kazandım. 70 kişiye şefaat edeceğim.
Tabii yüzeysel bir bilgi bu yanlış oğlum, çıkarımlara bak, götürüyor.
Bu çok büyük bir kazanım. Allah senden razı olsun. Sen birçok insanın yapamadığını yaptın elhamdülillah. Hafız oldun ama sen Kur'an-ı Kerim'in lafzını ezberledin.
Evet.
Ama mana hafızda olursan ikinci bir kademe hafız olmuş olursun. Hafızlığın kemale doğru. Sen hafızlığın birinci basamağını geçtin evladım. Ama hafızlıkta bir kemal var diyeceksin. Yani ikinci basamağı evet. mana hafız olmak. Üçüncü basamağı amel hafız olmak. Yani
İnşallah.
Kur'an'la Kur'an'ı yaşamak. İşte o zaman gerçek hafız olunuyor. Demek lazım gençlerimize. Veya bu şekilde onları hafızlıkla hazırlamak lazım. Bak evladım, sizin yapacağınız hafızlık çok önemli. Çok güzel ama bunun birinci basamak olduğunu bileceksiniz. Ve hafızlığınız hayat boyu devam edecek. Bunu mutlaka yapın. Kendinizi bu konuda yetiştirin ki gerçekten hafız olun demek gerekiyor. Ama bunun bir örneğini de o hafızlık döneminde işte bu tefekkür boyutlarıyla uygulamalarıyla yapılması gerekiyor. Yani evet. Bir kısmını çocuk Kur'an kursunda veya İmam Hatip'te, lisede nerede, hangi yerde alıyorsa o eğitimi, Kur'an eğitimini.
Evet.
Bir kısmını uygulamalı görmeli orada. Yani örneklerini görmeli ki
evet.
Onu hayatına da taşıyabilsin. Taşımayı da öğrenebilsin. Sadece lafzi olarak ona eğitimi ağırlık verir de diğerinden onları nasipdar etmezsek o bunları yapmayacaktır ki nitekim yapmıyorlar zaten.
Evet.
Yani Türkiye'de diyelim ne kadar çok hafız var düşün. Acaba tabii ki çok güzel hafızlarımıza hürmet ediyoruz. Onlar bundan müstesna ama geneline baktığımız zaman büyük bir çoğunluğa baktığımız zaman acaba hakikaten Kur'an'ın bu şekilde bir ameli ve efendim mana olarak, kalbi olarak, hal olarak bir hafızlık devam ediyor mu?
Evet.
Yani hafızlık bu boyutlarda ne kadar devam ediyor? Yani bunun çok iyi eğitime yerleştirilmesi gerekiyor.
Evet hocam.
Ki aynen. İşte bu Erkam'ın evindeki eğitim, o Kur'an eğitimi bize de farklı boyutlarıyla istifademize sunulsun, yansısın inşallah. İnşallah. Diye düşünüyorum. Bir diğer konu orada tabii namaz. Biliyorsun namaz kılınıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den onlar namaz talimini alıyorlardı. Çok önemli değil mi? Efendimizin önderliğinde ve Allah Teala ile müstesna bir buluşmak namaz. Onun güzelliğini yaşıyorlardı. Şahsiyetli, erdemli, kendinden emin, her zorluğa rağmen huzurlu insanlar oluyorlardı. Namaz bunları sağlar çünkü insana. Kur'an ve namaz sahabiler için iki diriltici temel eğitim olduğu gibi gelecek nesiller de aynı yolu takip etmesi lazım.
Evet.
Kur'an ve namaz. Yani sahabenin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı neredeyse hep namaz. Bunu söylüyor yani, Ayşe annemiz söylüyor yani. Hep namaz kılıyor gibiydi.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı namazla ilgili araştırma yapılıyor. Alimlerin kitaplarda. Yani 300'den fazla çeşidi var.
300 çeşit namaz var. Evet.
Efendimizin farklı zamanlarda farklı vesilelerle kıldığı namazlara bakıyorlar. Yani bizde fıkıh kitaplarında biliyorsun 10 tanesi falan anlatılır işte. Değil mi?
Evet.
Onlardan bahsedilir ki el-hak onlar temeldir. Ama Efendimizin farklı vesilelerle kıldığı namazlar var. Demek ki hayat bir namazla bütünleşiyor. Kur'an ve namaz. Zaten namazda Kur'an okumak çok daha sevap biliyorsun. Mesela bir insan abdesti yok diyelim. Ezbere Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Örnek söylüyorum.
Evet.
İhlas suresi okudunuz. Her harfine Ali Efendimiz buyuruyor ki 10 sevap alırsınız. Ama bunu eğer abdestliyseniz, abdestli okuyorsanız her harfine 25 sevap alırsınız buyuruyor.
Evet.
Ama aynı sureyi namazda okursanız ki orada çünkü Cenab-ı Hakk'ın katına özel bir buluşma var. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyoruz. Allah ile özel bir beraberlik namaz,
evet.
Münacat, efendim mülakat diyoruz ona aynı zamanda. Cenab-ı Hakk'la konuşuyoruz. Allah bizi dinliyor. Ama özel bir ortamda. Allah her zaman dinliyor ama orada özel bir buluşma var.
Emir olunan bir
çok özel bir şey, konum. Orada okuduğumuz zaman Allah'ın huzurunda Cenab-ı Hakk'a orada okuduğumuz zaman iştahı değişiyor. Cenab-ı Hak her harfine 300 sevap yazıyor.
Allah'ın izniyle inşallah.
Hele bunu bir de tefekkürle okursak ki Ali Efendimiz bunu söylüyor, Ali radıyallahu efendimiz. Tefekkürsüz ibadette hayır yoktur buyuruyor.
Evet.
Ha, o zaman işte şu tefekkür eğitimini almak çok önemli oluyor. Yani tefekkür ederek okumak. Manasını biliyorsanız tefekkür edebilirsiniz. Bilmiyorsanız nasıl tefekkür edeceksiniz? İşte onun için işte en azından namazda okunan surelerin çok ciddi eğitim yapılması gerekiyor. Ki insanlar namaza durdukları zaman onu tefekkür edebilsinler. Ve içli içli namaz kılabilsinler.
Zaten hocam şimdi konu bağlantılı şekilde örnek vermek gerekirse hac ve umre görevini yerine getiren birçok kardeşimiz, dostumuz, büyüğümüz bakıyorsunuz oradaki yapan, ibadeti yapan sonuçta orada bir yerel halk oluyor. Ya da dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen ve Arapça eğitimini de bir güzel almış kişiler oluyor. Bir gün bir kişi bana şöyle bir şey söyledi. Bir dua yapılma sırasında herkes tabii duygulanıyor. Çok muazzam bir manevi ortam, maneviyat çağlıyor diyeyim coşkuyla. Tabii bizim kafiledeki bazı Türklerden şöyle bir yorum geliyor. Tabii herkes anladı, biz anlayamadık. Biz sadece onlara amin derken amin demekle kaldık. Şimdi bu ne kadar aslında acı ve trajik bir durum hocam. Şöyle değerlendirirseniz. Ortak dini paylaşıyorsunuz. Ortak ameller için oradasınız. Muazzam bir coşku var. Kalbiniz coşkuyla dört nala koşuyor. Lakin nasıl koştuğunu bilmeden koşuyor. Neye amin dediğinizi bilmeden amin diyorsunuz ama demek istiyorsunuz.
Evet.
Bu işte sizin söylediğiniz Erkam radıyallahu anh efendimizin evinde gerçekleşen, yani en azından manasını bilerek Kur'an okumak. Hani Arapça öğrenmek tabii ki çok başlı başına bir mesele. Allah kolaylıklar nasip eder inşallah. Lakin en azından sureleri bilerek, manasını şimdi bilerek.
İnsanlar diyorlar ki işte Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını, yani Kur'an-ı Kerim öğrenmen lazım, Arapça eğitimine git. 10 sene Arapça eğitimine gideceksiniz, ancak öğrenebileceksiniz. Bu bir yol. Ama bu tek bir yol değil.
Evet.
Ben de diyorum ki kardeşim, sen bunları öğreneceğine şimdi, bunlarla uğraşacağına ki bu uzun bir mesafe ve bu herkes de yapacağı bir şey değil bu. Yani ilme kabiliyetiniz olacak, oturabileceksiniz ki herkes yapamaz bunu.
Evet.
En pratiği, en azından gel, sen şu günlük okuduğun, her gün okuduğun sureler var. Nedir Fatiha? Nedir İhlas, Kevser, Felak, Nas efendim gibi. Yani 10 tane sure var. Fil suresinden aşağısını düşünelim. Bunları bir adam akıllı eğitimini al. Eğitimini. Hocalara de ki hocam bunların bize eğitimini yapın.
Eğitim kim bilir verin. Ne kapılar açılır değil mi hocam?
Eğitim evet. Verin. Yani bunun eğitimi tabii radyoda da yapılmalı. Televizyonlarda da yapılmalı. Bunlar çok üzerine durulmalı. Çünkü bütün insanları Kur'an'la buluşturacağınız, buluşturmak istiyorsanız bütün Türkiye'deki insanları bunlara yoğunlaşmanız lazım. Fatiha'ya yoğunlaşmanız lazım. O 10 sureye yoğunlaşmanız lazım. Bunları yaparsanız İnsanlara bir Kur'an-ı Kerim'in kapısını açmış olursunuz.
Evet.
Yani Kur'an eğitiminin daha doğrusu. Erkam'ın evindeki Kur'an eğitimin bir kapısı açılmış olur, başlangıç olur diye düşünüyorum acizane.
Evet hocam. Buyurduğunuz üzere inşallah hocam süremizin de sonuna geldik.
Eyvallah.
Allah inşallah bu kapıları bize açmayı,
evet, Cenab-ı
Hak o kapılardan girmeyi nasip
Kur'an'la
etsin.
Kur'an'la buluşmayı, Kur'an eğitimi almayı nasip etsin diyelim ve yine bir dua ile bitirelim.
Allah'ım. İnşallah.
Nefsimize çok zulmettik. Günahlarımızı affedecek olan ancak sensin.
Amin.
O halde katından bir mağfiretle bizi affeyle ve bize merhamet eyle. Şüphesiz ki sen affı ve merhameti nihayetsiz olansın.
Amin. Amin. Amin. Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, bir genç sahabiler programında daha Veysel Akkaya hocamız ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve sahabi efendilerimizin gençlik yıllarını konuştuk. İnşallah bir dahaki programda daha görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.
Eyvallah. Allah'a emanet olun inşallah.